SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye Gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz yayına Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Türkiye güvenli bölge konusunda bir hafta içinde hem Amerika hem de Rusya ile anlaşma imzaladı. Türkiye sizce amacına ulaştı mı acaba?
Vallahi büyük tartışma devam ediyor burada. Türkiye amacına ulaştı mı? Bunun yanıtını aslında bizi dinleyenler biraz hedefleri hatırlayarak verebilirler. Hedef neydi? Barış Pınarı Harekatı'na başlarken doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Hedef Türkiye sınırında Münbiç'ten Irak sınırına kadar 411 kilometrelik alanda 30 kilometre derinliğinde, daha doğrusu sınırın 411 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmaktı. Bunun içinde Kobani'de vardı, diğer bölgelerde vardı, Münbiç'te vardı. Buralarda bir güvenli bölge oluşturacaktı Türkiye ve oluşturacağı güvenli bölgeye de Türkiye'deki sığınmacıları, Suriyeli sığınmacıları yerleştirecekti. Hatta bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan köyler, ilçeler, şehirler kurulacak, 250 metrekarelik bahçeli evler yapılacak demişti. Bunun için de dünyanın finansman sağlaması gerektiğini, daha doğrusu göçmenlerden endişe eden ülkelerin, batılı ülkelerin buna finansman sağlaması gerektiğini söylemişti. Yola çıkarken amaç buydu. Şimdi gelen nokta aynı zamanda tabii o bölgede bir terör koridoru oluşturmakla suçlanan PYD'nin etkinliğinin azaltılması, terör koridoru planının da ortadan kaldırılması. Aslında bir yanıyla da Suriye'nin kuzeyinde bir bağımsız Kürt devleti oluşumunun önüne geçilmesi. Şimdi geldiğimiz noktada durum ne? Türkiye evet Resulayn'la Tel Aviv arasında 120 kilometrelik bir bölümde 30 kilometre derinde güvenli bölge oluşturdu. Ama hedef 400 kilometreydi. O 400 kilometrede güvenli bölgeyi farklı ülkelerle işbirliği halinde ancak oluşturabilecek. Amerika bölgeden çıktı. Münbiç'e Suriye askerleri girdi. Haseke'de aynı şekilde Suriye askerleri var. Ve bu çerçevede baktığınızda Türkiye bu planın belli bir bölümünde başarı kazanmış görünüyor. Kalan kısmında 10 kilometrelik derinliğe kadar Ruslarla birlikte devriye görevi görecek. Türk askerleri belli bölgelerde Münbiç gibi, Kobani gibi büyük illerinde Suriye'nin oradaki PYD yapılanmasının 30 kilometre derinliğe doğru gönderilmesi görevi de Rusya'nın olacak. Yani Rusya çıkartacak güvenli bölge dışına. Peki bir diğer önemli hedeflerden birisi neydi? Türkiye'den 1 milyon, mümkünse 2 milyon mültecinin evlerine dönmesi, oluşturulacak bu güvenli bölgeye gönderilmesi. İşte orada şu anda Türkiye'nin kontrol ettiği alan sadece 120 kilometre ve 35 kilometre derinlik. Bu bölgeye tamamıyla mültecilerin, 1 milyon mültecinin ya da 2 milyon mültecinin dönmesi matematiksel olarak pek mümkün görünmüyor. Diğer alanlarda zaten Türkiye'ye gelen mültecilerin sorunu Esad'laydı. Esad'ın hakimiyeti söz konusu. O alanlara yerleştirilmesi de söz konusu olamaz gibi görünüyor. En azından uzmanların görüşü bu şekilde. Bu çerçevede mültecilerin Suriye'ye gönderilmesi konusunda hedeflerin tam olarak tutturulabildiğini söylemek pek mümkün değil. Bir de tabii bu işin maddi boyutu var. Maddi boyutuyla ilgili Avrupa'dan beklentileri vardı Türkiye'nin, Amerika'dan beklentileri vardı. Ama bu harekat sonrasında hem Avrupa hem Amerika böyle bir projeye maddi destek vermeyeceklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamaları tepkiyle karşıladı. Ve açarız diyoruz sınırları, mültecilerden endişe ediyorlar. Bir gün gelir açarız dedi. Hala sınırların açılması konusunda Avrupa Birliği'ni uyaran açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın ve bu bölgede mültecilerin dönmesi için maddi destek anlamında çağrıları da sürüyor.
Önümüzdeki dönemde ne olacak Yavuz Bey?
Şimdi 120 saatlik bir süre konulmuştu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeden PYD'nin çıkması için o süre doldu. Türkiye PYD'nin çıktığını gözlemledi. Amerika ile uzlaştı ve burada harekat bitti bir kere. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye olan yaptırımları da kaldırdı. Yani Amerika ile söz konusu olan sıkıntı ortadan kalkmış görünüyor. Diğer taraftan Rusya ziyareti çok önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. Soçi'de Putin'le görüştü. Orada da 150 saatlik bir süre belirlendi. Bu süre içerisinde Suriye'deki büyük illerde, Kobani gibi, Mümiş gibi büyük illerden PYD yapılanmasının sökülmesi, 35 kilometre derine sınırdan uzaklaştırılması konusunda uzlaşma mutabakat vardı. Şimdi o süre işliyor, 29 Ekim'de bitecek ve o süre zarfında Rusya PYD'yi 35 kilometre sınırdan uzağa çekecek. Ama tabii bundan sonra ne olacak sorusu, PYD ile ilgili Türkiye'nin kaygıları vardı. Rusya PYD'yi terör örgütü olarak kabul etti mi? Hala etmedi. Avrupa etti mi? Etmedi. Amerika Birleşik Devletleri etti mi? Onlar da etmediler. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine gönderilen o skandal mektup, herhalde herkesin haberi vardır, işte aptal olma, milyonlarca insanın hayatını kurtaran insan olarak tarihe geç diye Cumhurbaşkanı'na diplomatik nezaketten uzak bir mektup göndermişti. O mektupla ilgili tartışmalar bitti ama Cumhurbaşkanı bugün bunu bir kez daha hatırlattı. Bana dedi, o mektupla birlikte Mazlum Kobani, PYD'nin, YPG'nin başındaki isim, onun mektubunu iliştirip gönderiyor. Bunu kınıyorum dedi. Yani Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen mektubu bile bu kadar güçlü kınamamıştı. Ama o Kobani mektubunun kendisine gönderilen mektuba iliştirilmesini ciddi biçimde kınadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyeceğiz dedi bu teröristi. Biz kırmızı bültenle arıyoruz. Suçluların iadesi anlaşması var. Amerika'da bunu bize vermek zorunda dedi. Yani PYD ile Türkiye'nin gerilimi sürüyor. Ancak ortakları, NATO'daki ortakları, müttefikleri PYD'yi bir terör örgütü olarak görmüyorlar ve bu konudaki pozisyonlarını da değiştirmiş değiller. Yani PYD gündemi, Suriye gündemi, Suriye ile ilgili gelişmeler, oradaki gerilimler yine Türkiye'nin konuştuğu meseleler halinde önümüzde duracak. Ve biraz da tabii harekat sırasında, özellikle Türkiye'nin bombardımanı sonrasında dünyadan gelen tepkiler, Türkiye'ye yönelik bugüne kadar görülmemiş bir tepki yağmuru olmuştu ve Türkiye çok yalnız kalmıştı bu konuda. Bunun yarattığı etkileri de konuşacağız elbette. Zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da, özellikle Barış Pınarı Harekatı'na sert tepki gösteren Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ifadeler damga vuruyor. Onlara yönelik sert bir takım eleştiriler söz konusu Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında.
CHP'nin de bu süreçteki tutumu eleştiriliyor bazıları tarafından. Operasyona destek verdi. CHP Kürt kartını oynayan ve ondan sonra sırtını dönen bir parti gibi görülmüyor mu?
CHP içinden de tepkiler var, Cumhuriyet Halk Partisi'de, ama resmi olarak yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin zaten Suriye'de İdlib'de askerleri var, işte Afrin'de askerleri var, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde kontrol edilen bölgelerde askerleri var. Bu askerlerin görev süresi uzatılsın diye geldi iktidar partisi. Bizim buna hayır deme şansımız yok. Siyaset dışı düşünüyoruz, askerlerimize sahip çıkarız dediler. Ama tabii bu işin siyasi bir yansıması var. O siyasi yansımasına da baktığımızda CHP içinde de bu tavra eleştiriler var. Biraz da dokunulmazlıklar kaldırılırken takındığı tavırla benzeştiriliyor Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları bir defalığına kaldırılırken CHP'de farklı sesler çıkmıştı. Bu anayasaya aykırı, burada HDP'liler hedef alınıyor, buna evet dersek CHP'de bu işten zarar görür biçiminde değerlendirmeler vardı, ama Kılıçdaroğlu o anayasa değişikliğine evet demişti. Sonrasında da biliyorsunuz birçok HDP'li cezaevine konuldu. Onlardan en çok bilineni Selahattin Demirtaş. Sonra da CHP'li milletvekilleri cezaevine konuldu. Şimdi de buna benzetiliyor ve bu konuda CHP'nin aldığı tutum eleştiriliyor bazı kesimler tarafından, ama CHP'nin resmi görüşü zaten var olan bir operasyonla ilgili sürenin uzatılması tezkeresiydi. Buna hayır dersek askerlere zarar gelirdi biçiminde. Biraz bu fatura, bir fatura çıkacağını elbette o karar verirken CHP'liler de düşünüyordu. Biraz bunun getirisine götürüsüne bakarak hareket ettikleri anlaşılıyor resmi açıklamalarda.
Bir yandan da HDP'li belediye başkanlarına karşı bir hamle var. Bunu bize anlatabilir misiniz?
Evet, aslında seçimlerden sonra Diyarbakır, Van ve Mardin'de kayyum atamaları gerçekleşmiş. Orada Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin yanında yer almıştı. Şimdi Barış Pınarı Harekat sırasında yine bazı illerde, ilçelerde HDP'li belediyelere kayyum atamaları gerçekleştirildi. Daha önce olduğu gibi çok net bir takım destekler yok. Açıklamalar var. Kayyum atamalarını eleştiren açıklamalar var. Ve tam da harekat sırasında bu atamalar İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sadece orada da kalmadı. Diyarbakır'ın eski belediye başkanı, hatta hala belediye başkanı diyebiliriz, Selçuk Mızrak diye. Çünkü ikişer aylık sürelerde kayyum atamasının süresi uzatılıyor. Selçuk Mızraklı'nın tutuklanması haberi geldi. Bu da bir gerilim yarattı. HDP'de özellikle çok sert tepki gösterdiler. Eylem yaptılar. Meclisi boykot edeceklerini söylediler. Selçuk Mızraklı bundan 3 yıl önce yakalanan bir PKK'lının seçimden 11 gün önce verdiği ifadeyle tutuklandı. Gizli tanık ifadesiyle. Bunu da HDP'liler seçimlere yönelik bir hazırlık olarak değerlendirdiler. Bunu mahkemede de savunma olarak söylediler ama tutuklanmanın önüne geçilemedi. Yani Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin etkin olduğu bölgelerde hala kayyum atamaları devam ediyor. HDP'lilerin tepkileri var ve şimdi de tutuklama haberleri geliyor artık.
Yavuz Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.